Ayrım 40. Sayfa 188. Zaten mollalar da her şeyi bu ışığın altında görürler. Zihinsel evrenleriyle her günkü gerçeklik arasında bundan ötürü onca ayrılma vardır. İktidarın dışında kalsalar bu durum sıradan, hatta romantik olabilirdi. Fakat dosdoğru eylem arenasına girdiklerinden beri eskiden düşsel bir meziyet olan şey ne yazık ki rahatsız edici bir kusura dönüşmüştür. Var kalma hilelerinde ustalaşmış olan ve yenilikten ziyade cansızlığı ayakta tutmaya uyarlanmış taklitçi zekaları zor bir sınava sokulmuştur. Şimdi var kalmak için yenilik yapmak, kasların dehasında ters yönünde gitmek, kendi doğalarına aykırı hareket etmek zorundadırlar. Öngörmedikleri olayların tuzağı içinde öngörülemez bir maceraya kendilerine rağmen sürüklenerek iki karşıt işlevi birlikte yerine getirme akrobasisine itilmiş durumdadırlar. Hem yangını çıkaran olmak hem de itfaiyeci olmak. Siyaset sahnesine gürültülü girişlerinin ateşe verdiği yangın odaklarını söndürmek. Kuşkusuz bütün mollalar aynı eğitimi görmezler. İçlerinde başka birçok yerde olduğu gibi hakiki alimler, daha az alim olanlar ve cahiller vardır. Maalesef en kalabalık olan cahiller kesiminin kitleler üzerinde zararlı etkileri vardır. Özellikle kırsal bölgelerde modern eğitimin sonu yoksun kalan kitleler sözlü bilginin büyük bir bölümünü köy mollalarından almaktadırlar. Yaşamlarının ritmini dualar verir. Beşiklerinde kutsal imamların hareketlerini dinlerler. Öte dünya yanılsamalarıyla beslenirler ve cehennem korkusuyla titrerler. Günah işlemekten korktukça etkiye daha açık olurlar. Dolayısıyla kullanılmaları kolaylaşır. Bu durum derin bir değişime maruz kalmak üzeredir. Mollaların kitleleri her zaman harekete geçirebilmiş olmalarının nedeni, kitlelerle aynı kültürel takım yıldızına ait olmaları dışında, kendilerini sınırın aynı tarafında bulmuş olmaları, karşılarında iki taraf içinde tehlikeli bir iktidar bulmuş olmalarıdır. Modern devlet ve laik organları. Mollalar kendilerini imanın kefili olarak göstererek halkı laik devletin aşırılıklarına karşı destekleyebiliyorlardı. Modern devletin durmak bilmeyen reformlarının insanları dinlerinden yani kültürel güvenliklerinden uzak bırakması mollaların işini daha da kolaylaştırıyordu. Fakat mollalar kendilerini bu sefer sınırın öte tarafında bulunca durum bütünüyle değişti. Kendilerini modern devlet organlarının yerine koyup kaçınılmaz olan devlet mantığına katlanmak, zorunlu taleplerine boyun eğmek, dolayısıyla bütün iktidarlara özgü yabancılaşmayı daha da kuvvetlendirmek zorunda kaldılar. Çok tartışılan günah keçisi artık nihai olarak ortadan kaybolmuştu. Kötüler artık burada gişelerin ardında, sarayların ve devlet binalarının parmaklıklarının önünde değildiler. Bir yerlerde küçük ve büyük şeytanlara dönüşmüş olarak kim bilir hangi korkunç komploları düzenleyerek neredeyse mitsel olan bir başka yerde saklanıyorlardı. Eskiden halkının yanında o kadar anlayışlı olan, dinsel haklarını savunması için o kadar uyanık davranan ezilen kişi baskıcıya dönüşüyordu. Hem de yıkım, şehadet ve üzüntüden başka bir şey vaat etmeyen bir baskıcıya. Kutsal imamlar bile bundan zarar gördüler. Zira yürekten sevilen rüya ve esrar figürleri değildiler artık. Bazen en kaba şekilde görünür olan militanlara dönüşmüşlerdi. Savaş alanlarında beyaz çarşaflara bürünüp susuzluk içinde can çekişenlere cenaze melekleri gibi teselli dağıtmak için dolaştıkları dahi görüldü. 2. Modernliğin ilk dalgaları. Halk muhayyilesinde mollaların değersiz kişiler olduğuna dair yaygın bir kanaat vardır. eskilerini sayıp döken, kusurlarını açığa vuran, alaya alan, horlayan, hakaret eden mecazi terimler çoktur. Yüzyıl başındaki yeni Farsi edebiyatının tam da bu olumsuz çehreyi alaya alarak doğmuş olması anlamlıdır. Sonunda dükkancılığa dönen bütün meslekler gibi mollalarda mesleki biçimsizleşme yoluyla neredeyse doğuştan denebilecek kusurlar edindiler. Doğrunun bir tek onların ellerinde olduğu konusundaki güvenleri, bu kendini beğenmişlikten gelen bir küstahlık ve patavatsızlık sınırlarında dolaşan baş eğmez bir dik kafalılık. Birçok istisnanın olduğuna kuşku yoktur. Büyük tinsel nitelikleri olan istisnai insanlarla tanışma olanağı bulmuşumdur. Aralarında bazılarından çok şey öğrendiğim gibi açıkları ve birçok yönde hoşgörülere karşısında şaşırdığım bile olmuştur. Ama onlarda bile bir tür katılık gözlemleniyordu. Samimi olarak açık tavırlarının yanında ötekinin reddi duruyordu. Hoşgörüsüz kalmalarını, iç güvenliklerini sarsabilecek bütün düşüncelere karşı çıkmalarının imanları dayatıyormuş gibi. Bu hatlara bir de aşırı temkinlilik ve insanoğlu karşısında açık bir güvensizlik ekleniyordu. Uzun bir geçmişten miras kalan bir alışkanlık olan gizleme, parantez takkiye, onların ikinci mizacı olmuştu. Açık sözlülüklerinin sınırları vardı ve yakınlıkla dolu olduğunda bile samimiyetleri hiçbir zaman varlığın derin bölgelerinden gelmiyordu. Kendi içlerinde bir yerde baştan çıkarıcı biçimlerin cilasının altında bütün yakınlaşma girişimleri karşısında erişilmez kalıyorlardı. Yüzyıl başında anayasa, parantez meşrutiyet, hareketiyle ülkeye modernliğin ilk dalgaları yayıldığında mollaların söylemi çok radikal oldu. Çünkü kafalarında açık bir şekilde tasavvur edemedikleri tehditkar fikirlerle ilk kez karşı karşıya kalıyorlardı. Olabilecek her şeyden sonra var kalmaya ve ne pahasına olursa olsun hasımlıkta su yüzünde kalmaya alışkın oldukları için itibarlarını kullanmayı ve değişim talep edenlerin tarafına geçmeye çalışarak yeni duruma uymayı bildiler. Çok önemli istisnalar olmuştur. Bu konuya döneceğiz. Bununla birlikte başlarına gelen tek darbe modern çağın meydan okuması değildi. Ülke tarihinde uzun bir geçmişi olan daha geleneksel bir meydan okuma bundan da evvel gelmişti. Kelamcılar zamanlarını bir bakıma serbest düşünürleri olan mutaassıflarla daima çatışmak durumunda kalmışlardı. Mutaassıflar geleneğin bağrında kalmakla birlikte din hakkında daha kozmik bir görüşe sahiptiler. Yüzyıllar boyunca fakihlerle meczup sufiler arasındaki gizli, kimi zamanda açık mücadeleler Fars edebiyatında destan niteliği kazanmıştır. Bu mücadeleleri anıştıran anlatı ve kitaplar çoktur. Bu sırada canını kaybeden şehitlerin listesi de kabarıktır. İki farklı tutumu birbirine eklemleyen bu mücadeleye birçok düzeye yansıyacak güçteydi. Kah aşk düzeyinde aklın temkinliğine karşı ilahi cezbe, kah etik düzeyde mutassıf hovardanın rezalet yaratan kötü davranışlarına karşı vaizin iyi şöhretini, kimi zamanda dinsel düzeyde sofuların katı zahirliğine karşı bilgelerin tecrübi yoluna çıkarıyordu. Geniş anlamıyla mutassıf tarihsel olarak dinsel görüşüyle tamamen bütünleşip zahiri karşılığı olan kelamcıyla birlikte aynı olayın iki yüzünü oluştururken, söylemlerini radikal olarak farklı bir dünyadan alan entelektüeller için durum böyle olmamıştır. Modernlikten doğan bu yeni grup, başka bir zihinsel gezegenden gelen güçlü bir rakipti. Farklı düşünüyor, başka değerlere inanıyor ve ülke kültürünün öncüleriyle ortak ölçüsü olmayan bir usavurun biçimi kullanıyordu. Bu yeni grup, bir bakıma sufi tarikatların parçalanması yüzünden uzun zamandır sahneden çekilen mutassıfların yerine geçiyordu. Bu arada mutasıflara entelektüellerin dünyalar arasında radikal kopmalar yaşanmıştı. Mutasıf, baş döndürücü paradokslarına rağmen hala gelenek içinde kalırken, entelektüel geleneğe karşı çıkmaktan başka bir şey yapamazdı. Entelektüelin varlık nedeni bütün kurulu değerlere karşı çıkıyordu. Söylemenin içerdiği yeni unsurların İran'ı İslami dünyanın metafizik temelleriyle seçere düzeyinde bir yakınlığı yoktu. Söylemlerinde çoğu zaman cüretkâr olan, dinin temel ilkelerine aykırı olan ve dine saldırgan acayip kavramlar bulunuyordu. Bu kavramlar alışılmış kalıpları alt üst edip, Tanrı'nın tam olarak yok olmasa da en azından yüksek bir rol oynamadığı bir dünya kuruyordu. İlk kez eleştiriden söz ediliyordu. Yani yüzyıllardan beri kökleşmiş değişmez dogmaların ve göreneklerin sorgulama konusu edilmesinden mutlakiyetçiliğin zararları eleştirilmeye başlanıyor. Hükümrarın otokratik yetkilerini sınırlayan ve keyfi uygulamalara karşı kulları koruyan bir anayasa talep ediliyordu. İnsan haklarını gitgide artan bir ilgi gösteriliyordu. Ülkenin genel hukuksal siyasal durumunda benzeri olmayan bir öznellik unsuru getiriliyordu. Azerbaycan kökenli bir Kafkas olan (Türkçe ve Farsça yazar) ve yazdığı sayısız tiyatro piyesi nedeniyle Doğu'nun Molière'i diye adlandırılan Mirza Feth Ali Ahuntzade (1812-78) gibi reformist bir düşünür daha o zamandan öne yok oluyordu. Devrim, filozof, liberal, düşünür gibi anahtar terimler hakkındaki tanımlarında modernliğin yeni paradigmasını açık olarak ortaya çıkıyordu. Bu tanımlarda iktidardaki ikiz merciler olan monarşi ve dine aykırı laik değerler beliriyordu. Devrim diyordu. Halkın hükümranı artık tahammül edemediği o özel durumdur. Hükümrana karşı ayaklanır. Onu başından atar ve kendi hesabına yasa yapmaya başlar. Dinsel inançların saçmalığını da fark eder. Ulemaya başkaldırır ve rasyonalist filozoflarla uyum içinde kendine yeni bir öğreti kurar. Filozof, rasyonel bilimleri benimsemiş, nedensellik yasalarını tanıyan, mucizelere, vahye ve simyaya artık inanmayan kişidir. Kötü ruhların, meleklerin, cinlerin varlığını hepten reddeder ve bu tür zırvalara kendini kaptıran herkesi sersemlikle suçlar. Liberal, dinin tehditlerine kulak asmaz. Algıyı aşan ya da doğa çevresinin dışında kalan konularla hiç ilgilenmez. Düşünür, çok yönlü, sağduyu ve muhayyile gücüyle dolu bir filozoftur. Ve siyasetle toplum üzerine yazılarında hiç taraf tutmadan, yani her türlü bağlanma ve saldırganlıktan uzak kalarak tam bir nesnellik içinde insanların kusurlarını ve meziyetlerini açıklar. Kısacası, Batı'nın siyasal ve toplumsal felsefelerinden esinlenen yeni ve kuşkulu bir ağız ülkeyi istila ediyordu. Benzeri hiç görülmemiş bu kavramların saldırganlığı ilahi düzenin savunucularını ancak ürkütürdü. Üstelik Osmanlı İmparatorluğu Mısır'la karşılaştırıldığında İran'ın modernlik konusunda gözle görülür bir gecikmesi vardı. Modernlik yanlısı fikirlerin etkisine gelince İran gerideydi. Ancak yankıları uyandıran bir yenilgiyle ve İran'ın Aras Nehri kuzeyindeki İranlılaşmış toprakların büyük bir bölümünü kaybetmesine yol açan aşağılayıcı bir anlaşmayla (1828) biten İran-Rusya Savaşı sırasında Batı'nın askeri bütünlüğünü gerçek anlamıyla gördü. Bir halkın kaderini yapan ve etkileri hiç giderilemeyip acılı birçok anı yüzünden yarısı kolektif hafızada hep canlı kalan tarihi yenilgiler vardır. Farsilerin çok sık bahsettikleri Kafkasya'daki 17 şehrin kaybedilmesi, tahammülü imkansız bir kaybın acı tadını hala korumaktadır. Öte yandan Şiilik bilincinde yer etmiş dinsel kurumların nispeten sağlam yapısı ve Şiiliğin batıni niteliği, ülkeyi batıdan Batı'dan gelen devrimci fikirlerin sızmasına karşı koruyan direniş alanları yaratmıştır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Moilere. M O L I E R E.